Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ve mutlu seneler herkese dilemek istiyorum. Yani geçen hafta çoğunuz bildiği gibi işte İstanbul müftüler yeni yıl gayrimüslüman bir şey olarak ilan ettiler. Bence seneye gayri Hristiyan bir şekilde ilan edelim. Çünkü gerçekten yani 31 Aralık, 1 Ocak bizim için ne yani önemli değil aslında. Yeni bir yıla giriyoruz sanki. Biz de hani işte sarhoşluğuna falan katılmıyoruz. O yüzden bence gayri Hristiyan bir şey ilan edelim. Ondan sonra evet biz sizi kabul ediyoruz, katılıyoruz. Ama İsa Mesih'imiz her zaman partiye katıldığı için biz de parti yapalım yani. Olsun, partiler varsa katılacağız. Anlaştık mı? Güzel. Ama yeni bir seneye girdiğimizde çoğu zaman biz geçen seneye biraz bakıyoruz, biraz değerlendirmek istiyoruz ve bu önümüzdeki sene neler yapacağız, neler hedeflemek istiyoruz diye biraz düşünüyoruz ve bu arada çoğu arkadaşlarım Facebook'ta bir şeyler paylaşıyor. İşte 2014 berbat bir seneydi, umarım 2015 daha iyi olacak, ya da 2014 harikaydı, 2015'te daha güzel olsun diye söylüyorlar. Ve ben birkaç hafta önce Kutsal Kitap okuyordum, Luka bölümünü okuyordum ve Rab bana çok güçlü bir şekilde konuşuyordu. Ve aslında o zaman bugün vaaz vereceğimi bilmiyordum. Ancak bir iki hafta önce öğrendim. Ama bu konular çok uyuşuyor. Çünkü biz şimdi yani geleceğe bakıyoruz, biraz değerlendiriyoruz. Ve neredeyiz? Neredeyiz? Neler yapacağız bu sene? Rab'e daha nasıl yaklaşabiliriz diye konuşmak istedim. O yüzden biz bugün Kutsal Kitap'tan gelen bir hikaye bakacağız. Zaten ayetler ekranda olacaklar ve ben Luka 7'den okuyorum. Ve biz buna parça parça bakacağız. Ondan sonra ben biraz anlatacağım. Ondan sonra kendi hayatlarımıza buna biraz uygulamaya çalışacağız. O zaman İsa şimdi büyük mucizeler yapıyor her yerde. Vaaz veriyor. Çok güçlü vaaz veriyor. Cinler bile kovuyor. Kötü ruhlar kovuyor insanlardan. Ve en son hikayede, biz bugün okumayacağız, ama dul bir kadın var, onun tek çocuk ölüyor ve gömmek üzereyken İsa ona acıyor, gidip ona dokunuyor ve ölümden diriltiyor onun oğlu. Ve ayetler şöyle diyor, herkesi bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkını yardımına geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre bölgelere yayıldı. Wow, inanılmaz. Ne kadar güçlü bir Tanrımız var, ne kadar harika bir İsa'mız var. Ve vaftizci Yahya bu haberi duyuyor. Ve bugün biz vaftizci Yahya'nın hayatına biraz bakacağız. Çünkü bu hikaye onunla ilgili oluyor. O yüzden ilk önce vaftizci Yahya kimdi? Kimdi? İki hafta önce buradaysanız onun doğaüstü doğumu duymuş olacaksınız. Yani annesi babası çok yaşlıyken Zekeriya, Elizabeth, annesi zaten kısırdı, hiç çocuğu olamadı. Ondan sonra tapınakta bir melek ona geldi, senin çocuğun olacak, o çok güçlü biri olacak, peygamber olacak ve Mesih'in yolunu hazırlayacak dendi onlara. Ayrıca vaftizci Yahya İsa'nın kuzeniydi. Yani onların aile ilişkisi de vardı, akrabalar. O zaman vaftizci Yahya'nın hayatın üzerinde büyük bir çağrı vardı. Büyük bir çağrı vardı. Ve İsrailliler o günlerde işgal altında yaşıyorlardı. Romlular onlara girip işgal altına koydular. Ve onlar bir kurtarıcı bekliyorlardı. Ve zaten İsa Mesih'ten 400-500 sene önce vaatler verildi Tanrı tarafından. Bir gün bir kurtarıcı gelecek. Bir gün kendi halkımı kurtaracağım dedi. Ve İsrailliler Tanrı'ya bağırıyordu, çağırıyordu. Ne zaman geleceksin? Ne zaman bizim halimize bakıp da bizi acıyacaksın, bizi anımsayacaksın? Ne zaman geleceksin diye yalvarıyorlardı Tanrı'ya. Ve bu en son verilen vaat, biz şimdi okuyacağız. Malaki kitabından geliyor. Ve Tanrı şöyle diyor. Kulum Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horev Dağında ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın. Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim diyor. O zaman İsrailliler peygamber İlyas'ın dönüşünü bekliyorlardı o zaman. Peygamber İlyas zaten eski antlaşmada İsrail kutsal kitaplarında en büyük peygamberiydi. Ve Yahya söz konusu olunca biz birkaç ayet önce şunu okuyoruz. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinden deriden kuşağı vardı. Ve sen 1. 2. krallarında İlyas'ın tarifini okursanız tamamen aynı oluyor. Çok ilginç bir şey. Yahya'nın tek yediği çekirge ve yaban balıydı. Hayal et, yani ben bir daha okuyacağım. Siz kendi aklınızda bunu resmetmeye çalışın. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı, tek yediği çekirge ve yaban balıydı. O tarz kişi ben bakarsam, o adam ya deli ya da peygamber diye düşünürüm. Yani başka seçenek yok. Çölde yaşıyor zaten. Toplumdan uzak yaşıyor. Ve çoğu kişi, vaftizci Yahya, bu İlyas, yani İlyas'ın dönüşü olarak gördüler, düşünüyorlardı. O zaman Yahya'nın önemi neydi? Niye gönderildi? Rab ne dedi? Benim habercim önünden göndereceğim dedi. Benim elçin gibi. Elçi. Ve neden? Çünkü o günlerde bir kral bir ziyarete gelirse önden haberci, elçisi gönderecek ki insanlar hazır olsunlar. Yani sokaklarda çöp olmasın. Birkaç ay önce Cumhurbaşkanımız Pendik'e geldi hızlı treni açmak için ve gerçekten o günden önce neler yaptılar? Yani bütün sokaklar temizlediler, yeniden boyaladılar. Her zaman çok trafik var, çok park etmiş arabalar var. Hepsini kaldırdılar. Pendik gerçekten pırıl pırıl gözüküyordu Cumhurbaşkanımızın ziyareti için. Ve ilginç bir şey, ben bunun üzerinde biraz düşünüyordum ve aslında neden haberci önünden, neden haber önden gönderiyor? Çünkü halk kralı değer verirse ona göre davranacaklar. Yani sen birkaç gün önce evet büyük bir kral gelecek dersen halk ya boş ver biz pek yani fazla umursamıyoruz o adam derse ve gelirse yani biraz utanacak ve görecek. Yani bu insanlar beni sevmez. Görecek. Ama geldiğinde her şey pırıl pırıl oluyorsa herkes sokaklarda işte dağlar yani oynuyorlar, sallıyor falan. O zaman wow bu kişiler gerçekten bana saygı duyuyorlar ve beni umursuyorlar diyebilecek. O yüzden haberci önden gönderildi. Ve bu hikayeye baktığımızda vaftizci Yahya'nın görevi de böyledi. İsa Mesih'in yolunu hazırlamak için gönderildi. O zaman Yahya'nın hayatı gerçekten inanılmaz. Biz biraz konuştuk ama gençliğinden beri onun üzerinde büyük bir Rabbin çağrısı olduğunu biliyordu. Zaten çölde yaşadı ve ne zamandan beri bu müjde, bu haber ilan ettiğini biz bilmiyoruz. Ama herhalde İsa'nın görevini, İsa'nın hizmetini başlamadan bir 5-10 sene önce vaftizci Yahya bu şeyler duyurmaya başladı. Ve aynı zamanda vaftizci Yahya hakkında ayetler bakarsak, o gayet ateşli bir vaiz olduğunu farkında oluyoruz. Karizmatik birisi, güçlü bir kişi, binlerce, on binlerce kişiye vaaz etmiş. Mesela biz bugün toplantı nasıl başlattık? Ya hoş geldin herkese, merhaba falan dedik değil mi? Ama Yahya'nın vaazından bir başlangıç, bir alıntı söylemek istiyorum. Hayal edelim, siz bugün Yaşam Kilisesi'ne geliyorsunuz, ilk kez geliyorsunuz ve vaftizci Yahya toplantısını açıyor. Ve şöyle diyor. Ey engerek soyu! Engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan sizi kim uyardı? bu sözler kutsal kitapta, yani vaftizci Yahya'nın ilan ettiği mesajı bu. Yani Yaşam Kilisesi'nden en ateşli vaiz kim? Herhalde Hakan abi değil mi? Ama bence vaftizci Yahya'nın yanında Hakan abi bir koyun gibi gözüküyor. Yani ben gerçekten vaftizci Yahya ile tanışmak pek istemiyorum sanırım. Ve ben o sözler söylersem herhalde bir daha vaaz etmeyeceğim. Belki de kiliseden kovulacağım diye söylüyorum. Başka bir yerde şöyle diyor vaftizci Yahya. Balta daha şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe asılacaktır diyor. Wow, bunlar güçlü oyalar değil mi? Ve bir şekilde o çok karizmatik bir adam olmalıydı. Çünkü halk onu çok sevmiş. Kral bile onu dinlemeye gitti. Çok sevdi vaftizci Yahya'nın konuşmasını. Wow, inanılmaz bir bereket, inanılmaz bir vaaz verme armağanı olmalıydı. Çünkü ben asla böyle konuşamam diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda Yahya büyük bir peygamber olduğunu neredeyse herkes tarafından kabul edilen bir şey. Mesela, umarım ekranda olacak, Luka 3'te şöyle yazılıyor. Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olan herkesin aklında acaba Mesih bu mu sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle cevap verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Wow. O yüzden Yahya'nın çağrısı çok netti. Yahya'nın armağanlar gayet büyüktü. Yahya'nın İsa için ya da gelecek olan için yolunu hazırlayacağını biliyordu. Ve herkesçi tarafından neredeyse sevildi. Ve son olarak İsa Mesih bile vaftiz etti. Ve vaftiz edilince İsa Mesih'in üzerine kutsal ruh güvercin gibi gelişini ve gökten gelen bir ses duyduğunu, bu benim sevgilim, sevgili oğlum, ondan hoşnutum diyen bir ses cennetten geldi. Ve vaftizci Yahya ona tanıktı. Çok güçlü bir adam. Çok güçlü bir adam. Ama krala karşı konuştuğu için hapsedildi. Ve şimdi bir hücrede hapisten İsa Mesih ile ilgili haberler duymaya başlıyor. Duymaya başlıyor. Mesela İsa'nın ilk verdiği vaaz kutsal yazılardan gelen şöyle bir alıntı paylaştı herkesiyle. Rabbin ruhum benim üzerimdedir. Çünkü o beni müjde yoksullara iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak için ve Rabbin lütuf yolunu ilan etmek için beni gönderdi. İsa Mesih hizmetinin ilk vaazında bu ayetler, eski antlaşmadan gelen ayetler paylaştı ve ondan sonra şöyle dedi: dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmişti dedi. Hani bu sözler benim hakkımda, ben onları yerine getireceğim dedi İsa Mesih hizmetinin başlangıcında. O zaman hayal edelim, Yahya hücrede duruyor, oturuyor ve onun öğrencileri ona geliyor. İsa Mesih artık ortaya çıktı. Vaazında tutsaklar serbest bırakılacağını diyor. Ve senin içinde bir umut geliyor. İsa Mesih bana gelecek. Zaten onun kuzeniyim. Gelecek. İlk serbest bıraktığı tutsak ben olacağım diye düşünüyorsun. Harika. Ama İsa sana gelmiyor. Ondan sonra farklı yollardan yani İsa Mesih'in yaptıklarını duyuyorsun. Mesela wow, İsa Mesih cinler kovuyor. Hasta olanlara şifa veriyor diye duyuyorsun. Oh, şimdi gerçek Mesih geldi. Şimdi gerçek kral geldi. Ve ben onun ana elçisiydim. Ben onun habercisiydim. O zaman ilk yapacağı şey saraya gidip Herodes öldürecek ve beni serbest bırakacak diye düşünüyorsun. Ama İsa hala gelmiyor. Sen hala hücrede oluyorsun. Ve ondan sonra aylar geçiyor. Ve işte cüzdanlıları temizliyor. Sakat olanlar, yani hiç yürüyemediği kişilere şifa veriyor. İnanılmaz güçlü. Daha önce hiç kimsenin görmediği mucizeler yapıyor İsa Mesih. Ondan sonra onu izleyen büyük bir kalabalık insan var. Onun için ölmeye hazır oluyorlar. Herkes İsa Mesih olduğunu düşünüyor ve onu kral yapmaya planlıyorlar. İçinde yine bir umut doğuyor. Umut doğuyor. Ama İsa hala gelmiyor. Hayal kırıklığına uğruyorsun gün be gün. Çünkü sen İsa Mesih, tamam, sen harika işler yapıyorsun başka herkes için. Ama benden bile söz etmiyorsun. Unuttun mu beni? Yani ben senin kuzeniydim. Unuttun mu? Ve ondan sonra senin öğrencilerin yine geliyor ve ya Romlular artık kovulacakmış, özgür olacağız. Diren Kudüs düzenlemeye planlıyorlar. Tencereler hazırlıyorlar. İsa Mesih ne dedi? Beni izlemek isteyen çağırma alıp beni izlesin. Yani ölmeye hazır olsun. Ölüme gidiyoruz ama özgür olacağız diye duyuyorsun. Ve sen hayli hücrede oluyorsun. İsa Mesih gelmedi. Yapayalnız kalıyorsun. Karanlıkta oluyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Ve son olarak bir gün senin öğrencilerine geliyor. İsa Mesih ölüler bile diriltiyor. Haber veriyorlar ve içinde sanki bir şey kopuyor. Yeter artık İsa. Beni unuttun mu? Hani sen kralsın, sen Mesih'sin. Unuttun mu beni? Unuttun mu beni? Umursamaz mısın benim durumunu? Yani ben olsaydım belki şöyle düşünürdüm. Yani sen Mesih'sen ki böyle biliyorum seni, böyle tanıyorum seni. Neden benden bahsetmiyorsun? Beni unuttun mu? Yani kesinlikle bizim beklediğimiz kral gibi değilsin. Kesinlikle. Ama sen neden böyle yapıyorsun da kral olmak istemiyorsun? İsa, sen Mesih'sen ve birisi ölümden bile diriltebilirsen, yani beni hücreden serbest bırakabilir misin? Bırakamaz mısın? Yani bu çok mu zor senin için? Ve ondan sonra belki şöyle düşünüyorsun kendi kendine. Roma'nın elçisi olsaydım ve bir millet bana karşı böyle davranırdı, Romalıların imparatorluğu neler yapardı? O ülkeye gidip yok olurdu. Çünkü bana hakaret eden sanki Roma'ya hakaret etmiş olur. Ama Herodes bana hakaret ediyor ve sen hiçbir şey yapmıyorsun. Niye? Ondan sonra şöyle düşünmeye başlıyorsun. Yani belki yanılmıştım. Sen Mesih değilsen bütün hayatımı boşuna harcadım sanki. Ben yanlış mı duydum? Tanrı beni yoldan saptırdı mı? Haşa. Yoksa kendimi kandırıyor muydum? Belki düşünmeye başlıyorsun. Ondan sonra belki kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Yani ben benim uyardığım kişi gibi değilim. Ben iyi bir insanım. Ben Tanrı tarafından atanmış bir insanım. Kutsal ruh bende oluyor. Ben günah işlemiyorum diye düşünüyorsun kendi kendine. İsa beni unuttun mu? Planın nedir benim için? Sen başkalarının hayatında mucize yapabilirsin. Neden benim hayatımda mucizeler yapmıyorsun? Neden benim durumuna sessiz kalıyorsun? Ve sanırım bütün insanlığın tarihi boyunca bunu hisseden tek Yahya değildi. Sanırım bugün bile çoğumuz böyle hissedebiliyor. Biz mucizeler görüyoruz başkalarının hayatında, başka yerlerden inanılmaz şeyler duyuyoruz. İsa Mesih'in inanılmaz yaptıklarını görüyoruz. Bizim hayatımızda görmüyoruz pek fazla onun yaptığını. Biz sanki hücrede kalıyoruz. İşgal altında hissediyoruz belki. İsa Mesih sen neredesin? Hani belki bunlar hayal ediyorum. Yani belki Amerika'dan, belki yurt dışından Türkiye'ye geldiniz. Belki oradayken güçlü bir Rab'bin çağrısını hissettin. Rab seni Türkiye'ye yolluyor, gönderiyor. Buraya geliyorsun. Büyük bir eman adımı atıyorsun. Ondan sonra paran yok, arkadaşların yok, konuşamıyorsun. Yani 2 yaşında olan bir çocuk bile senden daha iyi konuşabiliyor. Aileden uzak, arkadaşlar, akrabalardan uzak ve şöyle hissetmeye başlıyorsun. Yani İsa beni unuttun mu? Ya da belki ailende ilk iman eden sendin ve onun için bir hakarete uğruyorsun. Onun için dışlanıyorsun. Ailenden. Zorluk yaşıyorsun. Belki işini kaybediyorsun. İsa Mesih sen neredesin? Hani beni unuttun mu? Sen neredesin? Eşimi, ailemi neden kurtarmıyorsun? Sen Rab'sen. Yani Rab'i gerçekten doğru mu duydun? Doğru mu duydum yoksa bu yalan mıydı? Benim uydurduğum bir şey miydi? Şimdi İsa Mesih'in cevabına bakalım. O zaman Yahya'nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrencilerinden ikisi yanına çağıran Yahya, umutsuzluk içinde bence, gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyeyim diye sormaları için onları Rab'be gönderdi. Tamam, İsa Mesih'in cevabı ne olacak bunlara? Adamlar İsa'nın yanına gelince şöyle dediler. Bizi sana vaftizci Yahya gönderdi. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim diye soruyor. Tam o sırada İsa çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruhlara tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok körün gözünü açtı. Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi. Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümle yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksulları duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu, diyor İsa Mesih. Aslında İsa Mesih burada eski antlaşmadan gelen yine de bir kutsal yazıdan alıntı söylüyor. Bunu Yeşaya kitabında buluyoruz. Ekranda olacak. Ve şöyle diyor Mesih'le ilgili. O zaman köylerin gözleri, sağırların kulakları açılacak. Topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak. Irmaklar akacak bozkırda. İsa Mesih ne diyor? Evet, ben Mesih'im. Bütün bu vaatler yerine getirmekte oluyorum. Belki beklediğiniz gibi olmuyorum. Ama ben yine de Mesih'im. Bu yüzden sizin beklentilerinizi karşılamadığım için sendelemeyin diyor. Sendeleyip düşmeyenlere ne mutlu diyor. Ve tamam bu belki vaftizci Yahya biraz uyutabiliyor bu konularda. Belki biraz hikmet, biraz güven verebiliyor. Ama çoğu zaman İsa Mesih eski antlaşmadan bir şey paylaşırsa ondan önceki ve sonraki ayetlere biraz bakmamızın faydası oluyor. Ve çok ilginç bir şekilde bu onun paylaştığı ayetlerden hemen önceki ayeti yani ayet 4 şöyle diyor. Yüreği kaygılı olanları güçlü olun, korkmayın deyin. İşte Tanrınız geliyor. Öç almaya karşılık vermeye geliyor. Sizi o kurtaracak. Wow. İsa nasıl daha net bir şekilde Vaftizci Yahya teselli edebilirdi? Bu ayetler gerçekten harika. Yani Tanrınız geliyor. Öç almaya geliyor. Senin durumunun farkında oluyor. Sizi o kurtaracak diyor İsa Mesih. Wow. Ne kadar teselli edici sözler. Ne kadar harika bir sözler oluyor. Ama İsa Mesih bundan sonra devam ediyor. Bununla kalmayıp halka bize başka şeyler de söylemek istiyor. O zaman ayet 24'te. Yahya'nın gönderdiği haberciler gittikten sonra İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Çöle ne gitmeye ne görmeye gittiniz dedi. Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Ki biz demin Yahya ne giydi? Deve derisi. Deve tüyünden bir ceket giydi. Güzel giysiler değil. Oysa şahane giysiler giyip bolluk içinde yaşayanlar kral saraylarında bulunuyor. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet. Size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberlerden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak. Ve burada İsa birkaç şeyden bahsediyor. Birincisi, siz ne görmeye gittiniz? Bir kamış mı? Rüzgarda sallanan bir kamış mı görmeye gittiniz? Diye soruyor. Ve ben bunu biraz araştırırken çok ilginç bir şey buldum. O günlerde, belki İsa'nın konuşmasından bir 10 sene önce, Herodes yeni bir kent kurdu. Ve onun simgesi olarak bir kamış koydu. Ve ondan sonra Herodes'in güzel yaptıklarını kutlamak için bir sürü sikkeler çıkardılar ve sikkenin üzerinde bir kamış vardı. O zaman İsa Mesih burada ne söylüyor? Yani sen bir kral görmeye mi gittiniz? Tabii ki öyle birisi gittiğini görmeyeceğini bilmiyordunuz. Siz niye şöyle gittiniz? Bir peygamber görmek için gittiniz. Ve bu neden rüzgarda sallanan? Çünkü Herodes aslında büyük bir kral değildi. Romalılar tarafından atanan bir kral idi. O yüzden siyasi rüzgarı nereye giderse Herodes de oraya gidiyor. Belki bir vali gibi oluyor. Yani bir kral değil. Senin görmeye gittiğin kişi böyle değil. Yani işte insanlar ne hoşnut ederse onu söyleyen birisi değildi diyor İsa Mesih. Sen güçlü Tanrı tarafından, Tanrı'nın sözleri ileten, duyuran birisine gitmeye, görmeye gittiniz diyor. Ve İsa'nın burada da paylaştığı eski antlaşmadan gelen sözler da çok ilginç. Eski antlaşmaya yine bakarsak Malaki 3'ten geliyor. Şöyle diyor Tanrı, işte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Ve bu cümle çok önemli. Aradığınız Rab ansızın tapınağa gelecek. Görmeye özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek, diyor her şey egemen Rab. Burada ne diyor? Bir yanda güçlü bir peygamber var. Hatta şu ana kadar yaşanan en büyük peygamber, Vaftizci Yahya. Ve onu görmeye akın akın gidiyordunuz. Öbür yanda kral var, güçlü. Yani dünyada zenginlik, dünyada güç ne olduğunu görmek isterseniz oraya gidiyorsun, saraya gidiyorsun. Ama Tanrı'yı görmek istiyorsanız bana gel, diyor İsa Mesih. Çünkü ben Yahya'dan daha üstünüm. Ben Kral Herodes'ten daha üstünüm, diyor. Çünkü ayette ne diyor? Aradığınız Rab ansızın tapınağa gelecek. Ve aslında ben peygamberden daha büyüküm. Bütün daha önce yaşamış olan peygamberlerden daha büyüküm. Çünkü ben Tanrı'yım. Ben sizin aradığınız Rabbim, diyor İsa Mesih burada. Wow. Ne kadar harika bir şey. İsa Mesih bir şekilde kendini tanıtıyor hem Yahya'ya hem de halka kendisini tanıtıyor ve onların beklentilerden öte gidiyor. Siz bir peygamber, siz bir kurtarıcı bekliyordunuz. Oysa ben Rab, ben Tanrı'yım. Hani siz sadece bir peygamber, sadece güçlü bir savaş önderi istediniz ama Tanrı insan olup aramıza yaşamaya geldi, diyor İsa Mesih. Ondan sonra okumaya devam ediyoruz. İsa Mesih şöyle diyor, size şunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Yahya'dan daha üstün olan yoktur. Bununla birlikte Tanrı'nın egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Yahya tarafından vaftiz edilen halk, hatta vergi görevlileri bile ve vergi görevliler en pis, en kötü, en alt tabakadan insanlar, hain oluyorlardı. Vergi görevlileri bile bunu duyunca Tanrı'nın adil olduğunu doğruladılar, diyor. Tanrı neden adil? Çünkü bizi halk olarak unutmadı. 400 sene boyunca Rab'den gelen hiçbir şey yoktu. Sadece kötülük, işgal vardı. Ama artık İsa Mesih'e göre Rab anımsadı. Rab geldi. Sizin aranıza geliyor, sizi kurtarmak için geldi. Ve halk bunu anlıyor ve buna seviniyor. Tanrı'nın adil olduğuna seviniyorlar. Ama burada çok ilginç bir şey var. Çünkü bizim demin söylediğimiz gibi vaftizci Yahya başka bütün peygamberlerden üstün oldu. Ama İsa Mesih ne diyor? Tanrı'nın egemenliğinde en küçük olan bile ondan üstün. Nasıl yani en büyük hayal ettiğiniz en büyük Tanrı adamdan üstün mü oluyorsun? Nasıl olabiliyor? Çünkü İsa burada eski çağa son veriyor ve yeni bir çağ başlıyor. Yeni bir çağ başlıyor. Yani eski düzene göre Yahya büyüktü. Ama şimdi yeni bir insanlık, yeni bir tahri başlatıyorum. Bu yüzden İsa Mesih'in doğduğu yıl sıfır diyoruz. Çünkü yeni bir tarihin başlangıcı oldu. İsa ne dedi? Tanrı'nın egemenliğine girmek isterseniz yeniden doğmalısınız. Diyor yeniden doğmalısınız. Yani kadından doğanlar en büyük vaftizci Yahya. Ama siz ruhtan, Tanrı'dan doğduysanız ki herkes için bu mümkün, yeni bir insanlığa ait oluyorsunuz ve bu en küçük olan insan, bu yeni insanlığın en küçük insan bile başka bütün insanlar, kadından doğan insanlardan üstün oluyor, diyor İsa. Wow! İsa Mesih'e iman ettiğimiz için biz bütün iman etmeyenlerden üstün oluyoruz. Belki bazı kişiler görüyoruz, yani bu inanılmaz güçlü, inanılmaz bir yetenekli, inanılmaz bir armağanlı bir kişi olduğunu düşünebiliriz. Ama o imanlı değilse, biz imanlıysak, Tanrı'nın egemenliğine göre, yeni düzene göre ondan üstün oluyoruz. Ve belki gördünüz buraya geldiğinizde ben birkaç protokol işaretler yazdım. Ve biz şimdi bunu biraz canlı şekline getireceğiz. O yüzden en yeni iman eden kim? En yeni, en yakında iman eden kimler? Evet abi. Başka? Başka var mı yeni iman eden? Yani son birkaç ay boyunca iman edenler var mı? Evet. Lütfen siz ikiniz öne gelin. Protokol sizin için hazırladı. Sizin için baklava hazırladım. Değerli misafirlerimiz. Buyurun. Buyurun. Yiyin. Tamam. Evet. Şu an en az Türkçe bilen kim? Çevirmenliği alan bakıyorum. En az Türkçe bilen kim? Tamam, öne gel. Öne gel. Çünkü siz Tanrı'nın egemenliğinde büyük oluyorsunuz. Öne gel, baklavamızı ye. Bu arada kendilerinde en zayıf, en kötü hissedenler kim? Ancak iki kişi belki, tamam. İki kişi gelebiliyor. O bacak ne oldu bacağına? Geçmiş olsun. O baklavamızı unutmayalım. Size baklava veriyorum çünkü siz Tanrı'nın egemenliğinde büyüksünüz. İşte Tanrı'nın egemenliğinde ilk olan son geliyor. Ama son olan ilk geliyor. Wow, İsa Mesih yeni bir insanlık başlatıyor. Yeni bir insanlık başlatıyor. Tabii ki. Paylaşabilirsiniz. Evet. Tamam, bir ayet daha bakacağız, ondan sonra bitireceğiz. Oysa Yahya tarafından vaftiz edilme yanaşmayan Ferisilerle kutsal yasa uzmanları Tanrı'nın kendileriyle ilgili tasarısını reddettiler diyor. Bunlar ağır söz. Çünkü vaftiz o günlerde, yani İsa Mesih'ten önce vaftiz neler simgeliyordu? Aslında bir Yahudi olmayan tövbe edip Yahudi olmak isterse o zaman vaftiz oluyor o günlerde. Ve Yahya geliyordu ve herkes vaftiz edilmeli diyordu. Yani sen Yahudisen bile gerçek Yahudi değilsin diyor vaftizci Yahya. Tövbe edip günahlarından tövbe edip vaftiz olmalısınız. Kendini alçalmalısınız diyor vaftizci Yahya. Oysa Ferisiler, din bilginleri, biz zaten Yahudiyiz. Zaten Tanrı tanıyoruz. Zaten bütün kutsal yasalar ezberimizde duruyor. Biz nasıl bu gavurlar gibi bakıyorsunuz? Biz nasıl vaftiz etmemizi istiyorsunuz diye düşündüler. Ve olmadı. Vaftiz olmadılar. Belki vaftizci Yahya kesinlikle İsa'yı eleştirdiler bu sözler için. Ama bu ayetler ne diyor? Tanrı'nın kendileriyle ilgili tasarısını reddettiler. O zaman bugün neler öğrendik bu hikayeden? Neler öğrendik? En önemli şey, Rab söylediği sözüne sadık kalıyor. Söylediği sözüne sadık kalıyor. İsrailliler 400 sene boyunca, hatta daha uzun zamanlar boyunca kurtarıcıyı beklemekte oluyorlar. Bütün vaatler biliyorlardı. Mesih böyle gözükecek diye biliyorlardı. Ve Tanrı tarafından unutulmuş hissettiler. Ama İsa Mesih ile bütün bu vaatler yerine geldi. Tanrı sizi unutmadı diyor. Belki bekletmeniz gerekli olabiliyordu ama Tanrı sizi unutmadı diyor. Yani Yahya'nın hayatında bile bir sürü vaatler verildi. Bu güçlü bir kişi olacak, bu Mesih olan, güçlü olan önüne hazırlayacak, habercisi olacak diyor. Ve vaftizci Yahya böyle hissetmezse bile, hapiste, hücresinde kaldığı bile, İsa ne diyor ona? Ben Tanrıyım. Sizi kurtarmaya geliyorum. Belki beklediğiniz gibi olmayacak. Ama sözlerimi ve senin hayatına ne konuştuysam onlara sadık davranacağım. Sadık kalacağım onlara. Ve İsa Mesih Tanrı'nın bütün vaatler yerine getiriyor. Belki hatırlıyorsunuz, ilk düşüşte, hani Adem ile Hava Tanrı'ya karşı isyan ettiğinde bir vaat verildi. O gün bile, o lanet süresince bir vaat bile verildi. Bir gün kadının soyundan birisi gelecek ve şeytanın başını ezecek. 4000, 5000, 10000 sene önce bu vaat verildi. Ve İsa Mesih de yerine geldi. Çünkü İsa Mesih çarmıhtayken, canını bizim için feda ettiğinde, şeytanın egemenliğine son verdi. Kötülüğe son verdi. Şeytanın başına ezdi, tamamen ezdi. Şeytan şimdi güçsüz oluyor. Şimdi onun etkisi yok. Şimdi güçsüz, yenilmiş bir düşmanımız var İsa Mesih sayesinde. Ve İsa Mesih bizim hayatımıza söylediği sözlerine sadık oluyor. Sadık kalıyor. Belki böyle hissetmiyorsunuz şimdi. Belki bir sürü nedenler İsa Mesih'e sormak istiyorsunuz. Ama sana nes ile dise daha önce ve inanıyorum ki bugün da İsa Mesih size teselli etmek eden sözler söylemek istiyor. Bugün bile daha önce vaat edilen, vaat verilen, verdiği vaatler bize tekrar vermek istiyor ve bize yeni bir vaatler, yeni vaatler vermek istiyor hayatımıza. Ve bütün bu şeyler Tanrı sadık kalacak. Biz sadık kalmazsak bile o bize sadık kalıyor. O zaman bu hikayede İsa'ya karşı birkaç farklı tepki görüyoruz. Birincisi, Ferisilerin, din bilginlerin tepkisi. Biz her şey biliyoruz. Biz zaten kurtulduk. Zaten Yahudiyiz. Sana gerek yok diyenler. Ve buna göre ona reddeden. Böyle olmayalım. İman etmediyseniz henüz, İsa Mesih'e iman et. Tövbe et, vaftiz olun ve kurtulacaksınız. Yahya gibi belki umudum gitti, hayal kırıklığı uğradım diyebiliyorsunuz. İsa Mesih bugün sizi teselli etmek istiyor. Ve bizim cevabımız nasıl İsa Mesih'e? Evet ya Rab, sana iman ediyorum. Senin söylediğin sözlerine iman ediyorum. Ve bugün sana güvenmeye seçiyorum dememiz. Çünkü belki şu an çok zor durumlarda oluyorsunuz. Çok acı dolu durumlarda oluyorsunuz. Ama İsa Mesih, bilin ki İsa Mesih hala seni seviyor. Hala bütün vaatler, bütün söylediğini yerine getiriyor. Hala seni anımsıyor, biliyor ve bakıyor. Ve belki beklediğimiz gibi olmuyor ama bugün bir seçenek vermemiz gerekiyor. Bir seçenek seçmemiz gerekiyor. İsa Mesih zor gözüküyorsa da ben yine de sana güvenmek istiyorum. Güvencim yine de bir daha sana güvenmek istiyorum. Ve bu hayal kırıklığına son vermek istiyorum. O zaman bence ayağa kalkalım şimdi ve Tanrı'ya bu cevaplar verelim. Ben dua edeyim. Siz kendi yüreklerinizde dua edin. Bir ilahi çalınacak da şimdi. Ama biz gözlerimizi Tanrı'ya dikelim. Tanrı'ya bakalım şimdi. Rab İsa, itiraf etmek istiyoruz. İtiraf etmek istiyoruz. Bazen senin vaatlerini unutuyoruz. Bazen senin söylediğin şeylere hayal kırıklığa uğruyoruz. Bazen yapayalnız hissediyoruz. Bazen hücrede hissediyoruz. Bazen zayıf olarak hissediyoruz. Ama biz 2015'te biz bugünden beri, bugünden itibaren bütün umudumuz sana bağlamak istiyoruz Rab İsa. Biz inanıyoruz ki beklediğimiz gibi olmuyor belki ama yine de sen bizi kurtaracaksın. Yine de senin bizim için planların bizim kendi yapabildiğimiz planlardan daha büyük, daha görkemli, daha harika oluyor. Ve bugün bir daha sana yaklaşmak istiyoruz. Tövbe etmek gerekirse, tövbe gelmek istiyoruz. Kendimizi alçalmak istiyoruz senin önünde. Ama bugün, evet, 2015'te, geçmişte ne olursa olsun, 2015'te, önümüzdeki sene, umudumuz sımsıkı sana bağlamak istiyoruz. Söylediğin bütün sözlerine inanmak istiyoruz ve ona göre davranmak istiyoruz. Rab İsa Mesih. Amin.